Ayrım 2.
Müdür, ne yapalım efendi hazretleri dedi, katlanmak gerek. Bu konuşma zemin kattaki yemek salonunda geçiyordu. Piskopos bir ara sustu, sonra birdenbire hastane müdürüne döndü. Sadece bu salona kaç yatak konabileceğini tahmin ediyorsunuz müdür bey diye sordu. Efendi hazretlerinin yemek odalarına mı diye müdür şaşkınlıkla haykırdı. Piskopos salonu gözden geçiriyor, bakışlarıyla ölçüp biçiyor gibiydi. Buraya 20 yatak sığar dedi. Kendi kendine konuşur gibiydi. Sonra sesini yükselterek, bakın müdür bey dedi, size söyleyeyim. Mutlaka bir hata var. Siz 5-6 küçük odada 26 kişisiniz. Bizse burada 3 kişiyiz, 60 kişilik yerimiz var. Dediğim gibi bir yanlışlık var. Benim oturacağım yer sizde, sizinki de bende. Evimi bana geri verin, sizin yeriniz burası. Ertesi gün 26 zavallı hasta piskoposun sarayına yerleşmişti, piskopos da hastaneye. Bay Miriel'in hiçbir geliri yoktu. Ailesi devrimde iflas etmişti. Kız kardeşinin 500 liralık ömür boyu geliri vardı. Bu da onun özel masraflarını karşılayabiliyordu. Bay Miriel piskopos olarak devletten 15 bin frank maaş alıyordu. Daha hastane binasına yerleştiği gün bu paranın harcanma şeklini kesin olarak şöylece tespit etti. Burada kendi yazdığı bir notu veriyoruz. Evimin masrafını düzenlemek üzere not. Küçük papaz okulu için 1500 lira. Papaz teşkilatı için 100 lira. Mondidie Lazarist rahipleri için 100 lira. Paris'teki yabancı misyonlar semineri için 200 lira. Sen Esprit Teşkilatı için 150 lira. Kudüs'teki dini kurumlar için 100 lira. Ana Şefkat Derneklerine 300 lira. İlaveten Aal'deki için 50 lira. Hapishaneleri İslah Derneği 400 lira. Mahpusların refahı ve kurtarılmaları için 500 lira. Borçtan dolayı hapis yatan aile başkanlarını kurtarmak için 1000 lira. Dini bölgeye bağlı yoksul öğretmenlerin maaşına ilave 2000 lira. Yukarı Alpler'deki bolluk ambarına 100 lira. Muhtaç kızları parasız okudan Din, Manosk ve Sisteron hanımlarının yardım derneğine 1500 lira. Fakirlere 6000 lira. Özel masrafım 1000 lira. Toplam 15 bin lira. Dindeki mevkiinde bulunduğu süre zarfında bu düzende hemen hemen hiçbir değişiklik yapmadı. Görüldüğü gibi buna evinin masraflarını düzenlemek diyordu. Bu düzene Bayan Baptist'in de kesin bir itaatle uydu. Bu yarı evliya kız için Bay Miriel hem abi hem de piskopostu. Tabiata göre arkadaşı, kiliseye göre üstü. Baptist'in onu hem seviyor hem de sayıyordu. Konuştuğunda baş eğiyordu, faaliyete geçtiğinde ona katılıyordu. Yalnız hizmetçi kadın Bayan Magloire biraz söylendi. Görüldüğü gibi Piskopos Efendi kendisine sadece 1000 lira ayırmıştı. Bu da Bayan Baptist'inin maaşına eklenince yılda 1500 frank ediyordu. Bu 1500 frankla 3 ihtiyar geçiniyorlardı. Bayan Magloire'ın sıkı tutumluluğu, Bayan Baptist'inin de akıllıca idaresi sayesinde dine bir köy papazı geldiğinde Piskopos Efendi onu da ağırlamak imkanını buluyordu. Bir gün aşağı yukarı 3 aydan beri dinde bulunuyordu. Piskopos, bütün bunlar beni pek darda bıraktı dedi. Bayan Magloire doğrudur diye haykırdı. Efendi Hazretleri şehir içindeki bölgedeki iş dolaşmalarının araba masrafına karşılık olarak vilayetin kendisine ödemesi gereken tahsisatı bile daha istemediler. Eski devir piskoposları için bu bir gelenekti. Piskopos, sahi dedi, haklısınız Bayan Magloire. İstekte bulundu. Bir süre sonra genel meclis bu isteği yerine getirerek piskoposa araba, posta, köy teftişleri masrafı karşılığı olarak ödenek adıyla yıllık 3000 frank kabul etti. Bu olay bölgenin ileri gelenlerini ayaklandırdı. Bu arada 18 Brümer'e taraftar, din şehri yakınlarında şahane bir senatör konağına sahip, eski 500'ler meclisi üyesi, halen imparatorluk senatörü bulunan birisi, Diyanet İşleri Başkanı Bay Bigot de Pramenoya, öfkeli, mahrem bir pusula yazdı. Aşağıdaki satırları bu mektuptan aldık. Araba masrafımı, 4000'den az nüfusu olan bir şehirde nereye gitmek için? Yol ve teftiş masrafımı, bir kere bu teftişler neye yarar? Sonra dağlık bir memlekette hangi yoldan gidilecek? Yol yok ki. Sadece atla yolculuk edilir. Chateau Arnaud'da Durance'ın üstündeki köprüden bile ancak öküz arabaları geçebilir. İşte bütün rahiplerin hepsi böyledir. Haris, hasis. Bizimki geldiğinde iyilik havarisi gibi göründü. Şimdi o da öbürleri gibi davranıyor. Kendisine araba, tahtıravan gerek. Eski piskoposlar gibi lükse ihtiyacı var. Ah, bütün şu papazlar güruhu. Kont cenapları, ancak imparator bizleri bu papazlar taifesinden kurtardığında işler düzelebilir. Kahrolsun papa. Roma ile işler bozuluyordu. Bana gelince ben sadece Sezar taraftarıyım. Bu olay tersine Bayan Magloire'ı pek sevindirdi. Baptistine iyi dedi. Efendi Hazretleri başkalarından başladı ama kendinde bitirmek zorunda kaldı. Bütün hayır işlerini yoluna koydu. İşte elimizde kalacak olan 3000 lira. Neyse. Daha o akşam piskopos şu notu yazıp kız kardeşine verdi. Araba ve teftiş masrafı. Hastanenin hastalarına et suyu vermek için 1500 lira. Ex'teki ana kucağı derneği için 250 lira. Dragunyan'daki ana kucağı derneği için 250 lira. Terk edilmiş çocuklar için 500 lira. Öksüzlere 500 lira. Toplam 3000 lira. Bay Miriel'in bütçesi işte buydu. Piskoposluğun beklenmedik masrafları, evlenme ilanlarının masrafı, ruhsatname masrafı, vaftiz masrafları, vaaz masrafı, takdis evlenme töreni gibi masraflar için alınması gereken parayı zenginlerden almakta da fakirlere gösterdiği titizlik derecesinde bir sertlik gösteriyordu. Az bir zaman sonra para bağışları yağmaya başladı. Varlıklılar, yoksullar Bay Miriel'in kapısını çalıyorlardı. Bir kısmı başkalarının oraya bıraktığı sadakayı istemeye geliyordu. Daha bir yıl dolmadan piskopos bütün yardımların haznedarı, bütün sıkıntıların veznedarı oldu. Elinden pek büyük paralar geçiyordu. Ama yaşayışını değiştirmek ya da ihtiyacına en ufak bir ilave yaptırtmak mümkün olmadı. Ne gezer? Daima aşağı tabakalardaki yoksulluk yukarı tabakalardaki kardeşlikten fazla olduğundan denebilir ki her şey daha ele geçmeden gidiyordu. Kurak topraktaki su gibiydi. Eline çok para geçtiği halde gene de hiç parası yoktu. O zaman kendinden veriyordu. Geleneğe göre piskoposlar bütün yazılarının, mektuplarının başına küçük adlarını yazdıklarından, memleketin yoksul, zavallı halkı bir çeşit sevgi dolu içgüdüyle piskoposun adları arasından kendilerine bir anlam verenini seçmişler, onu Sayın Bienvenu diye çağırır olmuşlardı. Piskopos da bu adı seviyorum diyordu. Bienvenu sayının kusurunu kapatıyor. Burada çizdiğimiz portrenin akla yakın olduğunu iddia etmiyoruz. Sadece aslına uygun olduğunu söylemekle yetiniyoruz. 3. İyi piskoposa zor piskoposluk. Piskopos arabasını sadakaya çevirtmişti ama gene de teftişlerini yapmaktan geri kalmıyordu. Din ruhani bölgesi yorucuydu. Ovası az, dağları çoktu. Yukarıda da dediğimiz gibi hemen hiç yolu da yoktu. 32 köy kilisesi, 41 vekillik, 285 şube. Bütün bunları dolaşmak oldukça önemli bir iş. Piskopos işin altından kalkıyordu. Gideceği yer yakınsa yaya gidiyordu, ovada ise yaysız at arabasına biniyordu, dağda ise katırın semirinin iki yanına bağlanan iskemleye benzer taşıtla dolaşıyordu. İki ihtiyar da kız kardeşiyle hizmetçisi onunla geliyorlardı. Yol onlar için çok zor olursa piskopos yalnız gidiyordu. Eski bir piskoposluk şehri olan Sene'ye bir gelişinde eşek sırtındaydı. O sıralarda bomboş olan kesesi başka taşıta imkan vermemişti. Piskoposluk binasının kapısında kendisini karşılamaya gelen belediye başkanı onun eşekten inişini yerlere geçerek seyrediyordu. Etraftaki birkaç ileri gelen kişi gülüşüyordu. Piskopos, sayın belediye başkanı dedi. Beyefendiler, görüyorum ki benim halim sizleri utandırıyor. Hazreti İsa'nın binek hayvanıyla gelmeyi bir zavallı rahip için çok büyük bir azamet, bir gösteri sanıyorsunuz. İnanın ki bunu gururdan değil ihtiyaçtan yaptım. Teftişlerinde pek yumuşak, hoşgörür davranıyordu, vaazdan çok sohbet ediyordu. Hiçbir fazileti erişilmez bir seviyeye çıkarmıyordu. Düşüncelerini, örneklerini uzakta aramıyordu. Bir yerin halkına, komşu memleketi örnek olarak gösteriyordu. Yoksullara karşı yardımcı olmayan bir bölgede şöyle diyordu. Briansonlulara bakın. Yoksullara, dullara, öksüzlere ekinlerini ötekilerden 3 gün önce biçmek hakkını verdiler. Evleri harap olduğunda onları bedava onarıyorlar. Böylece Tanrı'nın sevgisine eriştiler. 100 yıldır içlerinden tek bir katil çıkmadı. Kazancına, ekinine karşı kıskanç olan köylerde diyordu ki, Ambrönlülere bakın. Hasat zamanı bir aile başkanı hasta, oğulları askerde, kızları şehirde hizmette ise köy papazı vaazlarında ona yardım edilmesini ister. Pazar günü sabah ayininden sonra köyün bütün halkı, kadın, erkek, çocuk, zavallı adamın tarlasına gidip ekinini biçerler, samanını, tahılını ambarına yerleştirirler. Para ve miras konusunda çekişen ailelere de şöyle derdi. Şu Devolny dağlılarına bakın. Öyle vahşi bir memleket ki 50 yılda bir de olsa bülbül sesi duyulmaz. İşte orada bir ailede baba ölünce koca bulup evlenebilsinler diye oğlanlar her şeyi kızlara bırakıp gurbette para kazanmaya giderler. Davalara meraklı köylülerin varını yoğunu pullu kağıtlar uğruna batırdığı bölgelerde şu Keyre Vadisi'nin iyi köylülerini görüyor musunuz derdi. 3000 kişilik bir toplum. Hey ulu tanrım, adeta bir küçük cumhuriyet. Ne yargıç ne de mübaşir bilirler. Muhtar her şeyi yapar. Vergiyi bölüştürür, her birini hakkaniyetle vergiye bağlar. Çekişmeleri bedava yargılar. Mirasları vekalet ücreti almadan pay eder. İlamları masrafsız olarak verir. Saf insanlar arasında dürüst bir kimse olduğundan herkes de onun sözünü dinler. Öğretmeni bulunmayan köylerde de yine Keyralıları örnek olarak gösterirdi. Nasıl davrandıklarını biliyor musunuz? 12-15 Ocaklı bir köy devamlı öğretmen besleyemeyeceğinden bütün vadililer imece ile bir hoca tutuyorlar. O da bütün köyleri dolaşıyor, 8 gün birinde, 10 gün birinde ders veriyor. Bu öğretmenler panayıra gidiyorlar. Ben de kendilerini orada rastladım. Onları şapkalarının şeridine geçirdikleri kalemlerden tanımak mümkün. Yalnız okuma öğretenler bir kalem takıyor. Hem okuma hem hesap öğretenler 2 kalem. Okuma, hesap, Latince öğretenlerin ise 3 kalemi oluyor. Bu sonuncular büyük bilginler. Aman cahil kalmak ne yüz kızartıcı bir şey. Siz de Keyralılar gibi yapın. İşte böyle onlarla ciddi ciddi babaca konuşuyordu. Örnek bulamazsa kendisi yaratıyordu. Az sözle, çok tasvirle, dosdoğru hedefe yöneliyordu. İnanmış, inandırıcı. Bu da tamamıyla İsa'nın konuşma sanatıydı. 4. Sözlere uygun çalışmalar. Sohbeti gönül alıcı ve neşeliydi. Hayatlarını onun yanında geçiren 2 yaşlı kadının seviyesinde kalıyordu. Güldüğü zaman adeta bir öğrenci gülüşüydü. Bayan Magloire ona gönül hoşluğuyla Yüce Efendimiz diye hitap ederdi. Piskopos bir gün koltuğundan kalktı, bir kitap almak için kitaplığına gitti. Kitap yukarıdaki raflardan birindeydi. Bir hayli kısa boylu olduğundan oraya yetişemedi. Bayan Magloire dedi, bana bir sandalyeyi getirin, yüceliğim şu rafa kadar erişemiyor. Uzak akrabalarından biri olan Lo Kontesi, 3 oğlunun ümitleri dediği şeyleri piskoposun yanında birer birer tekrarlamak fırsatını hiç kaçırmazdı. Çok yaşlı, ölüme oldukça yakın birçok akrabası vardı. Oğulları bunların tabii varisleriydiler. Üçünün en genci, Bir büyük aladan 100 bin liralık güzel bir gelir elde edecekti. İkincisi dayısının dük ünvanını alacaktı. En büyükleri de dedesinin derebeyliğine varis olacaktı. Piskopos genel olarak ananın bu masum ve bağışlanabilir gösterişini sessizce dinlerdi. Ama bir keresinde Kontes de Lo, bütün bu mirasların, ümitlerin ayrıntılarını tekrarlarken Piskopos her zamankinin tersine dalgın duruyordu. Kadın biraz sabırsızlıkla sözünü yarım bırakarak, ''İlahi abi ne düşünüyorsun böyle derin derin?'' diye sordu. Piskopos, ''Ermiş Augustin'in kitabındadır sanırım, şöyle bir şey vardır.'' dedi. ''Ümidinizi ancak mirasına konamayacağınız birine bağlayın.'' Bir kere de memleketin asılzadelerinden birinin ölüm haberini bildiren bir mektup almıştı. Mektupta ölenin ünvanlarından başka bütün akrabalarının derebeylik, asalet dereceleri de uzun uzun anlatılıyordu. Ölümün ne güçlü bir sırtı var diye haykırdı. Ne kadar rahatlıkla ona muhteşem bir ünvanlar yükü taşıtıyorlar. Mezarı bile övünmeleri için kullanacak kadar ince bir düşünce gösteriyorlar. Sırasında hemen daima ciddi bir anlam taşıyan ince bir alaycılığı da vardı. Bir büyük pehrizde genç bir rahip dine geldi, kilisede vaaz verdi. Oldukça iyi bir hatipti. Vaazının konusu merhametti. Elinden geldiği kadar korkunç tasvir ettiği cehennemden kurtulup, mümkün olduğu kadar ilgi çekici, sevimli bir şekilde gösterdiği cennete erişebilmek için zenginleri yoksullara yardımda bulunmaya davet etti. Dinleyiciler arasında Bay Geboran adında işten çekilmiş yarı faizci zengin bir tüccar da vardı. Kalın çuhalar, şayaklar dokuyarak yarım milyon kazanmıştı. Hayatında tek bir yoksula sadaka vermemişti. Bu vaazdan sonra kilisenin kapısındaki ihtiyar dilenci kadınlara her pazar bir metelik verdiği görüldü. Dilenciler 6 kişiydiler, meteliği paylaşıyorlardı. Bir gün Piskopos onun hayır yaptığını görünce gülerek, ''Bakın, Bay Geboran bir meteliğe cennet satın alıyor.'' dedi. Bir hayır işi söz konusu olduğu zaman hiçbir şey onu yıldıramazdı, hatta reddedilme bile. Bir hayli düşündüren kelimeleri de hemen buluverirdi. Bir keresinde şehrin bir salonunda yoksullar için para topluyordu. Burada yaşlı, zengin, hasis, aynı zamanda aşırı kralcı, aşırı Voltaire'ci olabilen Şantersiye Markisi de bulunuyordu. Onun yanına gelince Piskopos koluna dokundu. Marki cenapları, mutlaka bana bir şeyler vermeniz gerek. Marki döndü, sertçe cevap verdi. Benim yoksullarım var efendi hazretleri. Piskopos, işte onları bana verin dedi. Bir gün kilisede şöyle bir vaaz verdi. Pek sevgili kardeşlerim, benim iyi dostlarım. Fransa'da 1 milyon 320 bin köylü evinin 3 deliği var. 1 milyon 800 binin 2 deliği. Bir kapı, bir de pencere. Nihayet 346 bin kulübenin de tek deliği var, kapısı. Bu da kapı ve pencere vergisi denilen bir şey yüzünden. Bu evlere zavallı aileleri, ihtiyar kadınları, küçük çocukları yerleştirin, sonra da salgınları, hastalıkları seyredin, heyhat. Tanrı havayı insanlara bağışlar, kanun bunu onlara satar. Kanunu suçlamıyorum, Tanrı'ya şükrediyorum. İzer'de, Var'da, her iki Alpler'de, yukarı ve aşağı Alpler'de, köylülerin el arabaları bile olmadığından gübreyi adam sırtında taşıyorlar. Mumları olmadığından çıralar çam sakızına batırılmış ipler yakıyorlar. Bütün yukarı Dauphine bölgesinde durum böyle. 6 aylık ekmeği birden yaparlar, tezekte pişirirler. Kışın bu ekmeği baltayla yarıp yenebilir hale gelmesi için de 24 saat suda bırakırlar. Kardeşlerim, merhametli olun. Bakın etrafınızdakiler ne kadar acı çekiyorlar. Provence'da doğduğundan güneyin bütün diyaleklerini kolaylıkla benimseyebilmişti. Şöyle derdi. Hey begim, doğru mu bu? Aşağı Languedoc'takiler gibi. Nereden geliyorsunuz derdi, aşağı Alpler'dekiler gibi. Güzel bir goyunlan yağlı peynir getirin derdi, yukarı Dauphineliler gibi. Bu da halkın pek hoşuna gidiyordu. Herkese kolayca yaklaşabilmesinde çok yardımı oluyordu. Kulübede, dağda sanki kendi evinde gibiydi. En büyük sözleri en iptidai tekerlemelerle anlatmasını biliyordu. Her dili konuşabildiğinden her kalbi fethediyordu. Zaten yüksek tabakadakiler için neyse halk için de oydu. Hiçbir şeyi çabucak, bunu meydana getiren durumları, olayları hesaba katmadan mahkum etmezdi. Suçun geçtiği yolları görelim bir kere derdi. Eski günahkarlardan olduğu için gülümseyerek kendisine böyle derdi. Hiçbir zaman ahlak taassubuna girişmezdi. Korkunç faziletlilerin kaş çatmalarından kaçınarak şöyle özetlenebilecek bir düsturu öğütlerdi. İnsanın üzerinde bir ten vardır ki bu onun hem yükü hem kışkırtıcısıdır. İnsan onu taşır, ona boyun eğer. Onu göz hapsinde bulundurmalı, zapt etmeli, bastırmalı. Ona ancak kaçınılmaz hale gelince boyun eğmeli. Bu boyun eğme de gene bir suç olabilir ama böyle işlenen suç küçük bir suçtur. Bu bir düşmedir ama dizler üzerine bir düşme ki dua ile sonuçlanabilir. Ermiş olmak istisnai bir haldir, adil olmak esastır. Yanılın, hata işleyin, günah işleyin ama adil olun. Elden geldiği kadar az günah işlemek insanın yasasıdır. Hiç günah işlememek meleklerin rüyasıdır. Dünyevi olan her şey günaha boyun eğer. Günah yer çekimi gibi bir güçtür. Herkesin avaz avaz bağırdığını, hemen alınıp gücendiğini görünce gülerek ''Oo'' derdi. ''Açıkça görülüyor ki bu herkesin işlediği büyük bir günahtır.'' Böylece telaşlanan riyakarlar itiraz etmekte acele ediyorlar ki kendilerini temize çıkarabilsinler. Toplumun ağırlığı altında ezilen kadınlara, yoksullara karşı çok hoş görürdü. Kadınların, çocukların, hizmetçilerin, zayıfların, yoksulların, cahillerin günahları aslında kocaların, babaların, efendilerin, güçlülerin, zenginlerin, aydınların günahıdır derdi. Bir de cahillere öğretebildiğiniz kadar çok şey öğretin derdi. Toplum eğitimi parasız vermediği için suçludur. Yarattığı geceden sorumludur. Bu ruh gölgelerle doludur. Böylece orada günah işlenir. Suçlu günahı işleyen değil gölgeyi yaratandır. Görüldüğü gibi her şeyi garip bir tarzda kendine özgü bir şekilde yorumlardı. Öyle sanıyorum ki bunu İncil'den almıştı. Bir gün bir salonda hazırlığı soruşturması yapılan, pek yakında duruşması başlayacak olan bir cinayet davasından söz edildiğini duydu. Zavallı bir adam bir kadının aşkı yüzünden, ondan olan çocuğu uğruna çaresiz kalınca kalp para basmıştı. O devirde kalpazanlar ölümle cezalandırılıyorlardı. Adamın bastığı ilk kalp parayı sürerken kadın yakalanmıştı. Onu nezarete almışlardı ama sadece kendi aleyhinde delil vardı. Ancak o erkeğini suçlayabilir, her şeyi itiraf ederek onu mahvedebilirdi. İnkar etti, ısrar ettiler, inkar etmekte direndi. Bunun üzerine savcı bir şey düşündü. Erkeğin onu aldattığını uydurarak ustalıkla bir takım mektup parçaları göstererek, bahtsız kadını bir rakibesi olduğuna, adamın kendisini aldattığına inandırdı.